8. kısım, sayfa 74. Bu çok saçma diye kesip attı Pavuğa. Bizim meslekte neden konusunda nelerle karşılaşıyoruz bilseniz. Demek istediğim bunun gerçekten çok saçma olduğu, bir karyotipte bir anomali olduğunu kabul etsek bile bizi bu sorumdan mesul tutmanın hiçbir haklı tarafı olamaz. Ama zaten bu incelemelerin amacı kusurlu bir çocuğun doğmasını önlemektir. Amniyosentezler hamileliğe son verebilmek amacıyla zamanında ve saatinde yapılır. Ya bir hata yaptıysanız, sorunu fark edemediyseniz ve çocuk anormal doğduysa, Pavuğa biraz bozulmuş gibiydi, yine de dudaklarından gülümsemesini eksik etmiyordu. Hayır dedi kısaca, kullandığımız teknikler %100 güvenilirdir. Örnek tüplerinde bir karışıklık, bilgisayarda bir hata. Bizim hangi koşullarda çalıştığımızı bilmiyorsunuz. Son derece katı güvenlik önlemlerimiz vardır. Ayrıca hükümetin görevlendirdiği uzmanlar tarafından da sürekli olarak denetleniriz. Bizim meslekte bir sorundan söz edildiğini asla duymadım. Ne burada ne de dünyanın bir başka yerinde. Bernard Pavuğa konuşmasını sakin bir şekilde tamamlamıştı. Sanki hiçbir şey, hiç kimse onu sarsamazdı. Adam gerçekten bir buz kütlesiydi. Tan de Jean gibi aynı şaşkınlığı yaşıyor olmalıydı. Neli Barjak'ın ölümünden fazla etkilenmiş gibi görünmüyorsunuz. Ölümünün inanılmaz şartlar altında olması da sizi şaşırtmamış gibi. Benim felsefem dünyayı olduğu gibi kabullenmektir. Her gün gazete okuyup toplumumuza damgasını vuran şiddet çılgınlığını gördükten sonra aynı şiddetin bir gün kapımı çalabileceğini kabul etmemem imkansız. Sorgu yargıcı sinirli bir şekilde ellerini açtı. Ama merhametiniz nerede? Neli'nin ölüm şekli sizi şok etmedi mi? Bu genç yaşta ya maruz kaldığı işkenceler ve çektiği acı? Neli bu şekilde öldü. Ruhu yolculuğa devam ediyor. Siz reenkarnasyona mı inanıyorsunuz diye sordu Jean şaşkın bir halde. Ben Budistim. Beden zincirine ve ruh tekliğine inanıyorum. Etkilenip etkilenmeme konusuna gelince size hemen söyleyeyim. Neli benim metresimdi. Yaklaşık bir yıldan beri ilişkimiz vardı. Şu anda ne hissettiğim de sadece beni ilgilendirir. Niyetim sizi kırmak değil. Sessizlik. Jean, Tan, Reisenbach ve zabıt katibesi koltuklarında kıpırdandı. Böyle bir tanık pek sık rastlanılabilir bir şey değildi. Ve eğer tanığım olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, diye aynı kibirle yeniden konuşmaya başladı. Yok, evde Neli'yi bekliyordum yalnız. Bana geç vakte kadar çalışacağını söylemişti. Bir randevusu mu vardı? Bana bir şey söylemedi. Onun eve gelmemesi sizi endişelendirmedi mi? Bazen şafak sökene kadar çalıştığı olurdu. Ben araştırmalarından sonra gelirdim, anlıyor musunuz? Onu sevme ve ona hayran olma nedenlerimden biri de buydu. Jean birkaç saniye boyunca adamı inceledi. Onun gerçek profilini çıkardı. Bu görünür sakinliği pek az rastlanan tinsel bir gücün göstergesiydi. Neli'nin ölümü onu en ufak şekilde kötü etkilememişti. Tam tersine, hatırası daha da derine kazınmıştı. Mermer mezar taşına kazınmış bir yazı gibi, içe dönük bir yazı. Tan bir yay gibi ayağa fırladı. Teşekkür ederim doktor, birkaç gün içinde sizden Nanterre Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ofisime uğramanızı rica ediyorum. Beni yeniden mi sorgulayacaksınız? Hayır, ifadenizi imzalayacaksınız, hepsi bu. Bu arada başkomiser Reisenbach bazı şeyleri teyit edecek. Olay anında nerede olduğum gibi mi? Mesela, son bir sorun var dedi Jean ayağa kalkarken. Zabıt katibesi Tan'a baktı. Not almaya devam edecek miydi? O da ayağa kalkmış, bloknotunu evrak çantasına çoktan yerleştirmişti. Yargıç ona hayır anlamında bir işaret yaptı. Başka koşullarda da karyotip çıkarılıyor mu? Mesela yetişkinlerde... Kan örneği alınarak evet dedi hala oturan Pavuğa. Bu tip durumlarda sterilize ararız. Kısırlık da karyotip sayesinde saptanan bir şey midir? Evet, bazı kromozom delasyonları üreme bozukluklarının sebebi olabilir. Ayrıca çocuktaki bozuklukların genetik açıdan doğrulamasını da yapabiliriz. Öğrenme güçlükleri mesela. Karyotipini inceleyip çocuğun patolojisine kimi zaman bir isim verebiliyoruz. Jean ilk fikrine geri dönmüştü. Karyotipi Pavuğa laboratuvarlarında çıkarılmış kısır bir kadın. Şehirden intikam almak ve aynı zamanda da Neli Barjak'ı yiyerek onun doğurganlığına sahip olmak istemiş bir dengesiz. Ama diğer kurbanın, şu hemşirenin açıklaması neydi? ve katilin olağanüstü gücünün. Pavo da ayağa kalkmıştı. Tahminlerin de ötesinde boyu 1.90'dan uzundu ve sığır gibi iriydi. Üzerinde No Logo yazan parlak yeşil renkli bir tişört ile bej bir kumaş pantolon giymişti. Biçimsiz vücudu iri bir armudu andırıyordu. Bir uzman değilim dedi alaycı bir tonda. Ama sanki bu vahşet bir seri katilin eseriymiş gibi yanılıyor muyum? Televizyonda hep bu tür şeyler izliyoruz. Neden gerçek hayatta da olmasın? Kimse cevap vermedi. Gerçeği saklamak imkansızdı. Tamamen açmazdaydılar. Ve bu anasının gözü herif onları sinirlendiriyordu. Kapıyı açtı, hala sırıtıyordu. Ekip sessizce odadan çıktı. Pavua bir baş hareketiyle onları selamladı ve yeniden çalışma masasına döndü. Asansörde Tan, Jan'a sordu. Ne aptal herif, ne düşünüyorsun? Amniyon sıvısı çalınmış mı kontrol et. Nereden çalınmış mı? Laboratuvardan. Kim çalmış? Katil. Neden böyle bir şey yapsın ki? Jan soruyu duymazlıktan geldi. Mahalleyi ara. BAC ile temasa geç. Katil şafak sökerken ayrılmış. Uçan daireyle gitmedi ya, bir güvenlik kamerasına takılmış olabilir. İşte o zaman gerçekten bir mucize olur. Bu tür şeyler daha önce de oldu. Kapılar açıldı. Tan sırtı kapıya dönük olarak geri geri çıktı. Hole inmek cinayet mahallenin ve sorgulamanın yarattığı baskıyı yok etmişti. Tamam dedi ellerini birbirine vurarak. Tüm bunları teyit edeceğim. Otopsi raporlarını alacağım ve seni arayacağım. Artık bunları akşam yemeğinde konuşuruz değil mi? Jan yüzünü buruşturdu. Asliye ceza mahkemesinden çıktıkları andan itibaren içini kemiren şüphe doğrulanmıştı. François Tan onu tavlamak için bu yamyam cinayetlerinden yararlanıyordu. Bir cesetle kandırılabilecek kadar acınacak biri miydi? Saat 20.30'du. Jan Asliye ceza mahkemesine dönmüş ama tanık dinlemelerini iptal etmişti. Mecali yoktu. Günlük işlerini tamamlamıştı. Bütün apartmanı kurşunla zehirleyen şu pislik Michel Dunan adına bir celp imzalamıştı. Diğer dosyalara şöyle bir bakmıştı. Ancak Doğu Timor olayıyla ilgilenecek gücü kendinde bulamamıştı. Yarın bakacaktı. Psikiyatrideki randevusuna kadar bu şekilde çalışıyormuş gibi yapmıştı. Gerçekten de onu yeniden ayağa kaldırabilecek tek şey bu seanstı. Artık evine dönmüştü. Akşam oluyordu ve yağmur yüklü bulutlarla dolu gökyüzü yeniden patlamak için geceyi bekliyordu. Mutfakta, ayakta, üzerinde hala nemli olan ceketiyle kımıldamadan duruyor ve sebepsiz yere satın aldığı Çin yemeklerine bakıyordu. Aç değildi. Ölü kadını yeniden görüyordu. İşkence edilmiş, parçalanmış, yenmiş kadını. Morarmış yüzündeki saydam gözlerini, çevreye saçılmış kol ve bacaklarını, bağırsaklarını ve duvarlardaki gres ve motoryo siyahlığına sahip motifleri. Ayrıca bembeyaz mikroplardan arındırılmış laboratuvarları da hatırlıyordu. Bernard Pauvin'in Elvis Costello tarzı gözlüğünün ardındaki donuk gözünü de. Neli bu şekilde öldü. Ruhu yolculuğa devam ediyor. Birden midesinde çok şiddetli bir ağrı hissetti. Ve ona eşlik eden korkunç bir mide bulantısı. Kusmak için evinin üzerine eğildi. Hiçbir şey çıkmadı. Soğuk su musluğunu açtı. Yüzünü soğuk suyun altına tuttu. Sallanarak doğruldu. Bir çöp torbası aldı. İçine Çin yemeklerini boşalttı. Sanki yemeğini bitirmiş gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. Çöp, mide aynı mücadele. Üstünü değiştirmek için odasına gitti. Vie Colombier sokağına hiçbir özelliği olmayan üç odalı bir dairede oturuyordu. Beyaz duvarlar, koyu renk parkeler, donanımlı bir mutfak. Binlerce mekarın oturduğu başkentte yenilenmiş şu dairelerden biriydi. Büyük bir minnettarlıkla duşun altına girdi. Tazikli su bedenindeki teri ve yağmur sularını alıp götürdü. Buharın ve su damlalarının altında büzüldü ve bir an eriyormuş gibi bir hisse kapıldı. Bir uçurumun kenarında yürüyordu. Yeniden depresyona mı giriyordu yoksa? El yordamıyla şampuan şişesini buldu. Bu basit temas bile onu rahatlattı. Sadece saçlarını değil ruhunu da yıkamalıydı. Az çok sakinleşmiş olarak duş kabininden çıktı, kurulandı, saçlarını düzeltti. Aynada suratını gördü ve bir an bu çökmüş ve çekiciliğini kaybetmiş yüzün kendi yüzü olduğuna inanamadı. Bir günde 10 yaş birden yaşlanmıştı. Belirgin yüz hatları, çıkık elmacık kemikleri, gözlerinin çevresinde halkalar ve kırışıklıklar. İlk kez Thomas'ın artık onu aramadığına çok sevindi. Kimsenin onu aramadığına, herkesi ürkütebilirdi. Salona döndü. Öğleden sonra hızını artıran yağmurun nemi evin içinde bile hissediliyordu. Bütün gece bu nemi soluyacaktı. Sehpanın üzerinde adının yazılı olduğu bir zarf vardı. Akşamki iki disk, Anton Ferro'nun dinleme kayıtları, mühürlü orijinaliyle kopyası. İşte düşüncelerini değiştirecek şey buydu. Hemen törensel ortamı hazırladı. Bir bardak maden suyu eşliğinde bir fincan kahve. Arjantin'de edindiği bir alışkanlıktı bu. Karanlık, dizüstü bilgisayar, kulaklıklar. Yastıkların arasında bir kedi gibi yerleşti. Dizli bilgisayara yerleştirdi. "Hep aynı rüyayı görüyorum," dedi kadın. "Hangi rüya?" "Altın sarısı renkli bir melek beni ölümden kurtarıyor." "Ne ölümü?" "Pencereden atlıyorum." "İntihar mı?" "İntihar, evet. Gerçek hayatta da bu tür teşebbüsleriniz oldu mu?" "Bunu çok iyi biliyorsunuz. 3 yıl süren bir depresyon. 2 ay hastanede yatma. 1 yıl boyunca devam eden 100 felci. Yani evet, sizin de söylediğiniz gibi daha önce teşebbüs etmiştim." "Pencereden mi atlamaya kalktınız?" "Hayır." Psikiyatr sustu. Bu, hastayı düşünmeye davet etti. "Son seferinde evet," dedi kadın. "Bu ne zamandı?" "Bilmiyorum. Kafamın çok karışık olduğu bir dönemdi. Ayrıntıları hatırlıyor musunuz? Nerede oturuyordunuz?" 4. Henry Bulvarı'nda. 4. bölgede. Bastil Meydanı yakınlarında mı?" "Orada, evet." Anton Ferro başka bir soru sormadı. Bunca kelime bolluğu arasında süjenin ruh halini anlamasını sağlayacak bir titremeyi, bir ayrıntıyı saptayabilen bir doğru dedektörü var gibiydi. "Hatırlıyorum," diye mırıldandı kadın. "Pencereyi açıyorum. Gökyüzünü görüyorum. Bastil. Ruhunu görüyorum. Karanlık gökyüzünde parlıyor. Her şey kafamın içinde tersine dönüyor. Artık boşluk beni cezbetmiyor. Meleğin gücü bana engel oluyor. Beni içeride tutuyor. Beni yeniden hayatın kollarına doğru itiyor." Kadın hıçkırarak ağlamaya başlıyor. "Kurtarılmıştım. Kurtarılmıştım." Ferro'nun muayenehanesi binbir gece masalları gibiydi. Hikayeler, hayatlar, kişiler, psikiyatrın tavrı ile kendisinin şüpheleri sorgularken üstlendiği rolü mukayese ediyordu. İşleyiş tersineydi. Jean, müşterilerini mahkum etmek için sorguluyordu. Ferro ise onları kurtarmak için. Ama aslında söz konusu olan hep itiraf edecek bir şeylerin olduğuydu. Jean dinlemeye devam ediyordu. Özellikle de Ferro'nun sesini. Yumuşak bir örtü. Aynı zamanda hem serin hem sıcak bir rahatlama ve açılma yeri. Bitkisel bir şeyler. Bir çiçeğin üzerine kapanan yapraklar gibi. Diski hızlı moda getirdi. Bir vakada durdu. Coşkulu bir ses, acele konuşma tarzı. Bir adam konuşuyordu. Susuyordu. Yeniden konuşmaya başlıyordu. Kelimeler başka kelimeleri doğuruyordu. Çağrışımlar, hece tekrarları, karşıtlıklar. Şu çok eski kelime türetme oyunundaki gibi. Hırpani, nikotin, tinsel. Hasta bir rüyasını ve bu rüyanın ayrıntılarını tasvir ediyordu. Yatmadan önce entelektüel bir dergi olan Oyunun Kuralına şöyle bir göz atmıştı. Bu isim aklına yönetmen Jean Renoir'ın aynı adı taşıyan filmini getirmişti. Rüyasında bu uzun metrajlı filmin yerini Renoir'ın bir başka filmi, Hayvanlaşan İnsan almıştı. Bu filmde Jean Gabin buharlı bir lokomotif kullanıyordu. Son hızda giden lokomotifin korkunç ve unutulmaz siyah beyaz görüntüleri, treni kullanan Gabin'in trajik suratı. Bu görüntü rüyasında hep Çehov'un bir oyununun, hasta hangi oyun olduğunu hatırlamıyordu, final sahnesine bağlanıyordu. Oyuncular son repliklerini söylerken fonda bir tren düdüğü duyuluyordu. Rüyanın gün boyunca onun üzerinde karmaşık, içinden çıkılmaz bir etkisi olmuştu. Şimdi başka bir ayrıntıyı daha hatırlıyordu. Edebiyat fakültesindeyken Çehov'un bu final sahnesiyle ilgili olarak bir ders kredisi çerçevesinde bir yorum kalemi almıştı. Son olarak rüyada tren görmenin psikanaliz açısından ölümü simgelediğini hatırlatmıştı. Şimdi başka bir olayı daha hatırlıyordu. Bu ödevi hazırladıktan sonra o dönemde depresyona girmişti. 2 yıl boyunca üniversiteye gitmemişti. Sanki bu Rus oyunu hakkında yazdığı birkaç satır ve özellikle de dekorun arkasından tren düdüğünün duyulması ondaki bu düşüşe ve aklına ölüm fikrinin yerleşmesine neden olmuştu. Bugün rüyanın sayesinde, divanın sayesinde başka bir durum saptaması daha yapıyordu. Tüm bunlara hiçbir şekilde bağlamadığı bir olay. Onu tek başına büyütmüş olan annesi o dönemde yeniden evlenmişti. O ilkbahar yeni eşinin evine taşınmış, onu birlikte yaşadıkları evde tek başına bırakmıştı. Böylece de tren, ölüm, Çehov'un diyaloglarından ve bunlarla ilgili yazdığı yorum yazısından fırlayıp ortaya çıkmıştı. Ama bu kez gerçek hayatta. Tren annesini uzaklara götürmüş ve onu onun bilincinin derinliklerinde öldürmüştü. Jean karanlıkta gözleri açık bir şekilde dinliyordu. Zaman ve aynı zamanda mekan kavramını yitirmişti. İçine nüfuz eden, onu alıp götüren bu seslerin etkileşimiyle, hep Ferro'nun yumuşak ve dingin sesinin yönlendirmesiyle kulağında kulaklıklarıyla karanlıkta yüzüyordu. Birden heyecanlandı, saatine baktı. Gecenin ikisiydi. Uyuması gerekiyordu. Ertesi gün formda olmalıydı. Zaten ofiste bugün hiçbir şey yapmamış, günü boşa harcamıştı. Öğleden sonraki son hastaları hızla dinledi. Son bir yolculuk. Saat 18'deki hastada durdu. Uzanmak istemiyor musunuz? Hayır. Öyleyse oturun, buyurun. Hayır, buraya kendim için gelmedim. Çok iyi biliyorsunuz. Bu yeni hasta otoriter bir tonda konuşuyordu. Sert, pes bir sesi ve belirgin İspanyol aksanı vardı. Yeni bir şey mi var? Fero'nun ses tınısı değişmiş gibiydi. Gergin ve sinirliydi. Yeni bir şey mi? Krizleri gitgide daha şiddetli olmaya başladı. Krizler sırasında ne yapıyor? Bilmiyorum. Ortadan kayboluyor. Ama bu çok tehlikeli, bundan eminim. Onu görmem lazım. İmkansız. Onunla konuşmadan tanı koyamam, dedi Fero. Sizin aracılığınızla onu tedavi etmem olanaksız. Yine de bu hiçbir şeye yaramaz. Onunla konuşamazsınız. Onu hiç anlayamazsınız. Bırakın buna ben karar vereyim. Fero bu kelimeleri son derece otoriter bir ses tonuyla söylemişti. Neredeyse agresif bir tavır takınmıştı. Ama İspanyol'un silmiş bir hali yoktu. Kötülük onun içinde, anlıyor musunuz? Saklı, görünmez. Burada günlerimi gömülü sırların izini sürmekle geçiriyorum. Kendilerinin bile bilmediği meçhul sırlar. Oğlumda durum farklı. Ne bakımdan farklı? Size daha önce de açıkladım. Korkulması gereken adam benim oğlum değil, diğeri. Demek ki bir kişilik bölünmesi yaşıyor. Hayır, onun içinde bir başka adam var. Daha doğrusu bir çocuk. Kendi hikayesi, kendi gelişimi, kendi arzuları olan bir çocuk. Oğlumun içinde olgunlaşan bir çocuk, bir kanser gibi. Kendi oğlunuzun olduğu çocuktan mı söz ediyorsunuz? İspanyol'un sesinden pes ettiği anlaşılıyordu. Biliyorsunuz o dönemde orada değildim. Peki şimdi neden korkuyorsunuz? Bu kişiliğin oturmasından. Hangi açıdan? Bilmiyorum. Ama bu çok tehlikeli. Madre Dios. Bu krizler konusunda emin misiniz? Ayak sesleri duyuldu. İspanyol geri çekiliyordu. Kuşkusuz kapıya doğru. Gitmem lazım. Bir sonraki seansta bu konuda size daha fazla şey anlatırım. Emin misiniz? Bu bilgileri benim değerlendirmem gerekiyor. Tüm bunlar bir bütünün parçası. İskemle gürültüsü. Fero ayağa kalktı. Hangi bütün? Bu bir mozaik, anlıyor musunuz? Her parça kendi hakikat parçasını getiriyor. İspanyol'un sesi de büyüleyiciydi. Sesi gitgide ısınıyordu. Bunu bir şeyle ifade etmek gerekirse güneşte esmerleşmiş gibiydi. Yılların sıcağı ve tozuyla yanmış bir ses. Jean uzun boylu, gri saçlı, kibar, 60'lı yaşlarda bir adam hayal ediyordu. Işıktan ve korkudan kurumuş bir adam. Onunla tanışmak istiyorum, diye üsteledi Fero. Bu yararsız, konuşmayacaktır. Size hiçbir şey söylemez. Yani diğeri söylemez demek istiyorum. Bunu denemek istemez misiniz? Ayak sesleri. Fero kapının eşiğinde İspanyol'a yetişmiş olmalıydı. Kısa bir sessizlik. Düşüneceğim. Sizi ararım. Selamlaşmalar, kapı çarpmaları, sonrası yok. Anton Fero da hemen onun arkasından muayenehanesinden ayrılmış olmalıydı. Jean birkaç kez daha bu gizemli konuşmayı dinledi. Sonra ne odasının ne de banyonun ışığını yakmadan yatmaya gitti. Dişlerini fırçalarken bu gece yoldan çıkmamış olduğunu fark etti. Kendini okşamamıştı. Anlaşılmaz bir gurur duydu. Tertemiz bir gece olmuştu. Çarşafın üstüne uzandı. Fırtına gökyüzünün derinliklerinde yol alıyordu. Jean ay ışığıyla harelenmiş bulutların yer değiştirdiğini pencereden görebiliyordu. Döndü ve yanağını yastığına koydu. Tatlı bir serinlik. Her akşam çocukluğundan kalma bir alışkanlıkla yastığına okaliptüs kokusu sıkıyordu. Gözlerini kapadı. Anton Fero, sesi. Birkaç saat önce psikiyatrinde daha fazla dayanamamıştı. Bana bir psikiyatrdan söz ettiler, demişti olabildiğince ilgisiz bir ses tonuyla. Anton Fero, tanıyor musunuz? Psikiyatr mı değiştirmek istiyorsunuz? Elbette hayır, onu tanıyor musunuz? Biraz. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Bir klinikte çalışıyor ama hangisi hatırlamıyorum. Ayrıca 5. bölgede bir muayenehanesi var ve iyi bir ünü var. Nasıl biri? Açıkçası onu pek tanımıyorum. Sadece birkaç kolokyumda karşılaştık. Fiziksel olarak nasıl peki? Psikiyatr neşeli bir kahkaha attı. Seans bitiyordu. Oldukça sevimli. Nasıl sevimli? Ortalamanın üstünde sevimli. Bu soruların sebebi ne? Jean psikiyatrik bilirkişi olarak onunla yakın bir zamanda randevusu olduğunu yalanını uydurmuştu. Bu değerli bilgiyi yanında götüren bir fare gibi kaçmıştı. Nasıl sevimli, ortalamanın üstünde sevimli. Uyku iyice bastırmıştı ama Jean hala düşünmeye çalışıyordu. Irmağın tam ortasındaydı. Thomas kıyısını terk etmiş, düşündüğünden çok daha az zorluk çekerek ama henüz diğer kıyıya ulaşmamıştı. Sesin kıyısına, Fero'nunkine. ve bu zaman esnasında da günler bir ırmak gibi çıplak ayaklarının arasından akıp gidiyordu. Uyku onu alt etmek üzereydi. Yağmur kamçı gibi camları dövüyordu. Fırtına nihayet patlamıştı. Jean bir karar aldı. Muğlak, irade dışı, uykunun etkisinde aldığı, ancak ertesi sabah büyük bir olasılıkla yeniden aklına takılacağını bildiği bir karar. Yüzünü görmeliyim. Sesin yüzünü. Sekizinci kısım sonu, sayfa 83. Bu kısımda geçen yabancı kelimeler ve açıklamalar. B.A.C. 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla Paris'i gözleyen ve acil durumlarda polisi, itfaiyeyi, ambulansı haber eden kurum. Elvis Costello. E.L.V.I.S. C.O.S.T.E.L.L.O. Vive Colombie. V.I.E.U.X. C.O.L.O.M.B.I.E.R. Bastil. B.A.S.T.I.L.L.E. Çehov. C.E.H.O.V. Madre Dios. M.A.D.R.O.D.I.O.S. İspanyolca aman tanrım anlamında.